Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Yaratılış gayesi başlıklı derslerimizin beşincisini işleyeceğiz inşallah bugün. Daha önce ilk dört bölümde insanlığın sapma sebepleri, şirk tanımı ve çeşitleri, küfür tanımı ve çeşitleri, bunları işlemiştik. Bunların kayıtları internet sitesinde sohbetler bölümünde yaratılış gayesi başlığı altında mevcut. Bugün Allah izin verirse nifak kavramı ve çeşitleri üzerinde duracağız. Bu ıstılahların bilinmesi ve birbirine karıştırılmaması bugün Müslümanların içerisinde yaşadığı toplumlarda fitnelere düşmemeleri açısından oldukça önemlidir. Nifak kelimesi lügatte sözlük olarak nafika kelimesinden gelir. Nafika, çöl faresinin girip çıktığı iki delikten birisine denilir. Çöl faresi bir delikten yakalanmaya çalışıldığı zaman diğer bir deliğe kaçar ve oradan dışarıya çıkar. Yine gizli yol ve tünel anlamına gelen nefak kelimesinden geldiği de söylenmiştir. Nifak, dindeki kullanımı bakımından Müslüman olduğunu göstermek, küfrü ve şerri gizlemek demektir. Böyle isimlendirilmesinin sebebi, dinen bir kapıdan girip bir diğer kapıdan kişinin çıkmasından dolayıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle, Tevbe Suresi 67. ayetinde mealen şöyle buyurur. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların, yani dinden çıkanların ta kendileridir. Allah Azze ve Celle, münafıkları kafirlerden daha şerli sayarak onlar hakkında Nisa suresi 145. ayetinde de mealen şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki münafıklar kıyamet günü cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. Diğer bir ayette Nisa 142. ayetinde de şüphesiz ki münafıklar Müslüman olduklarını gösterip kafir olduklarını gizleyerek Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların hilelerini başlarına geçirir buyurur. Yine Bakara suresi 9-10. Ayetlerinde de mealen şöyle buyuruluyor. Onlar Müslüman olduklarını gösterip kafir olduklarını gizleyerek Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde hastalık vardır, şüphe hastalığı vardır. Bu sebeple Allah da onların hastalığını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle onlar için acıklı bir azap vardır, buyurulmuştur. Nifak iki çeşittir. İtikadi nifak, büyük nifaktır ki, sahibi kendisini Müslüman olarak gösterir, fakat kafir olduğunu gizler. Bu nifak, insanı dinden çıkarır. Sahibi, cehennemin en alt tabakasında olacaktır. Allah Azze ve Celle, büyük nifakın sahibini kafir olmak, iman etmemek, İslam ve Müslümanlarla alay ederek onlara gülmek ve İslam'a düşmanlık beslemekte aynı şeyi paylaşarak din düşmanlarına tamamen meyletmek gibi bütün kötü sıfatlarla nitelemiştir. Münafıklar her zaman vardırlar. Özellikle İslam'ın güçlü olduğu ve açıktan açığa İslam'a karşı koyamadıklarında bunlar ortaya çıkarlar. Gizli olarak İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek, onlarla beraber yaşamak, kanları ve mallarından emin olabilmek için İslam'a girdiklerini gösterirler. Münafık, Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe iman ettiklerini gösteren, fakat kalbi bütün bunlardan soyutlanan, bunları yalanlayan ve Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyen kimsedir. Nitekim Allah Azze ve Celle, izniyle insanları doğru yola iletmek ve çetin azabı ile uyarıp korkutmak için rasulüne indirdiği kelam ile münafıklara haber vermiştir. Allah Azze ve Celle, münafıkların sır perdelerini ortadan kaldırıp, onların gizli taraflarını ortaya çıkarmış, kullarının nifak ve münafıklara karşı dikkatli olmaları için onların hallerini müminlere açıklamıştır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin başında üç grup insanı yani müminleri, kafirleri ve münafıkları zikretmiş. Müminlerde 4, kafirlerde 2, münafıklarda ise 13 haslet olduğunu belirtmiştir. Çünkü münafıklar çoğunlukta olurlar. Genel olarak bütün belalar onlardan gelir. İslam ve Müslümanlar en fazla onlardan çekmiştir. İslam'a mensup olarak kabul edilip ona yardım ediyor ve onu seviyor görünmelerine rağmen gerçekte onlar İslam'a düşmandırlar. Cahil birisi münafığı alim ve ıslah edici zanneder. Halbuki münafık en büyük cahil ve bozguncudur. Bu ifadeler İbn-i Kayyım Rahimullah'ın münafıkların özellikleriyle ilgili yazdığı bir risaleden alınmıştır. Büyük nifak, yani kişiyi kafir yapan nifak 6 çeşittir. Burada kişiyi kafir yapan derken şu konunun altını çizmek gerekiyor. Bu bahsedilen münafıklar dünya hükümleri bakımından neredeyse Müslümanlarla eşit haklara sahip olurlar. Yani kanlarını, canlarını, mallarını korurlar. Müslümanların bu konuda şerrinden emin olurlar. Herhangi bir kötülüğünden emin olurlar. Fakat ahirette Allah Azze ve Celle katında onlar kafirlerden de daha beter bir azaba uğrayacaklardır. Bu büyük nifak çeşitleri birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamaktır. Hadis inkarcılarının yaptıkları gibi. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin bir kısmını yalanlamak. Yani kısmen hadis inkar edenler gibi. Veyahut mezheplerine uymaktan, kıyaslarına uymaktan, keşiflerine uymaktan veya siyasetlerini, kendi siyasetlerini takip etmek sebebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinin bir kısmını yalanlayanlar gibi. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buğz etmek, ona kin beslemek, ondan hoşlanmamak ve ondan nefret etmektir. Dördüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin bir kısmına buğz etmek, ondan hoşlanmamak ve ondan nefret etmektir. Beşincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine uyanların azalmasına sevinmek ve bundan hoşnut olmaktır. Ve altıncısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin üstün gelmesini çirkin görmek ve bundan hoşnut olmamaktır. Ameli nifaka gelince, bu nifak kalpte imanın bulunmasıyla beraber münafıkların amellerinden birisini veya birkaçını yapmakla olur. Ameli nifak insanı dinden çıkarmaz. Fakat büyük nifaka götürebilir. Ameli nifakın sahibinde, böyle bir nifak sahibinde iman ile nifak birlikte olabilir. Fakat bu ameller arttıkça sahibi halis münafık olur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. 4 özellik kimde bulunursa o kimse halis bir münafık olur. Kimde de bu hasletlerden, bu özelliklerden birisi bulunursa onu terk edinceye kadar onda nifak hasletlerinden birisi bulunmuş olur. Bunlar kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, münakaşa ettiğinde, tartıştığında haktan meyledip batıl ve yalan söyler, küfreder ve çirkin şeylerle suçlar. Her kimde bu 4 özellik bir araya gelirse, o kimsede şer, kötülük toplanmış ve münafıkların özellikleri katıksız hale gelmiş demektir. Her kimde de bunlardan birisi bulunursa veya birkaçı bulunursa, o kimsede münafıkların hasletlerinden birisi veya birkaçı bulunmuş demektir. Zira bir kulda hem hayır ve şer hasletleri, iman ve küfür veya nifak hasletleri bir arada bulunabilir. Kendisinde bu hasletler bulunan kimse, iyilik işlediği kadar ecir, kötülük işlediği kadar da günah kazanır. Cemaatle namaz kılmakta tembellik göstermek, münafıkların hasletlerinden, özelliklerindendir. Bundan dolayı nifak, kötü ve ciddi bir tehlikedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri nifaka düşmekten çok endişe ederlerdi. Tabiinden İbn-i Ebi Müleyke Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden 30 kişiye kavuştum. Yani onlarla aynı asırda yaşadım. Hepsi de neden korkardı? Yani kendilerinin münafık olduklarından, olmalarından korkarlardı. Büyük nifak ile küçük nifak arasında bazı farklar vardır. Ses var mı şu an? Tamam. Büyük nifak ile küçük nifak arasında bazı farklar vardır. Birincisi, büyük nifak insanı dinden çıkarır. Yani küfre götürür. Allah katında büyük nifaka düşen kimse kafirdir. Fakat Müslümanlar katında, aleykümselam ve rahmetullahi berekat, Müslümanlar katında o Müslüman kabul edilir. Büyük nifakta gizlilik ve açıklık itikatta birbirine aykırıdır. Küçük nifakta ise gizlilik ve açıklık sadece amellerdedir. İtikatta değildir. Büyük nifak müminden vuku bulmaz. Hakkıyla iman etmiş bir kimse de büyük nifak vuku bulmaz. Fakat küçük nifak müminde meydana gelebilir. Yani mümin bir kimse de küçük nifaktan bazı özellikler vuku bulabilir. Büyük nifakın sahibi genellikle tevbe etmez. Tevbe etse bile hakimin huzurunda, yani İslam kadısının huzurunda tevbesinin kabul edilmesi konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Yani böyle bir münafığın, yani küfür söz ve fiillerini isar etmiş bir münafığın tevbe ettiği takdirde tevbesi kabul edilir mi, edilmez mi diye alimler arasında bir ihtilaf vardır. Doğrusu tevbe edenin tevbesinin kabul edilmesidir. Çünkü hükümler zahire göredir. Küçük nifakta ise böyle bir ihtilaf yoktur. Küçük nifak işleyen kişi tevbe edebilir. Tevbe ettiği takdirde Allah Azze ve Celle onun tevbesini kabul edip bağışlayabilir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Çoğu zaman nifakın şubelerinden birisi müminin başına gelebilir. Allah Azze ve Celle sonra onu bağışlar. Müminin kalbine nifakı gerektiren haller gelebilir. Fakat Allah Azze ve Celle kendisinden onu giderir. Mümin, şeytanın vesveseleri ve gönlünde olmasıyla sıkıntı duyacağı küfrün vesveseleriyle imtihan olunur. Nitekim sahabeler, Allah onlardan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, bizden birisi gökten yere düşüp paramparça olmayı, çirkin bir şeyi konuşmaktan daha sevimli bulmaktadır deyince, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, işte o katıksız, yani gerçek imandır buyurdu. Bunu Ahmet ve Müslim rivayet etmişlerdir. Diğer bir rivayette sahabe, ey Allah'ın Resulü, bizden birisi o çirkin şeyi konuşmayı büyük günah olarak görmektedir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun buyurmuştur. Yani bu büyük çirkinliğe rağmen bu vesvesenin olması ve bu vesvesenin kalpten kovulması saf ve katıksız imandan dolayıdır. Büyük nifakın sahibine gelince Allah Azze ve Celle onlar hakkında şöyle buyurur. Onlar sağır, yani hakkı işitmekten sağır, onu konuşmaktan dilsiz ve hidayet nurunu görmekten kördürler. Bu sebeple onlar İslam'a geri dönemezler. Bakara suresi 18. ayet. Diğer bir ayette, Tevbe 126. ayetinde ise, onlar, yani münafıklar, her yıl bir veya iki defa Allah tarafından kıtlık ve gizledikleri nifakın ortaya çıkarılmasıyla imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra onlar bununla birlikte küfür ve nifaklarından ne tevbe ediyorlar ve ne de gözleriyle gördüklerini Allah'ın ayetlerinden, gözleriyle gördükleri bu ayetlerden ibret alıyorlar. İslam alimleri münafıkların görünüşte yaptıkları tevbenin hakikatte bilinmemesi sebebiyle kabul edilmemesi konusunda ihtilafa düşmüşlerdir demiştik. Bunu İbn-i Teymiye Rahimullah külliyatında nakleder. Çünkü münafıklar her zaman Müslüman olduklarını gösterirler. Fakat küfürlerini gizlerler. Cahiliyet, fısk, dalalet, yani sapıklık ve riddet terimlerinin hakikatine gelince, cahiliyet, Allah Azze ve Celle'yi, rasullerini ve dinin hükümlerini bilmemek, soyla övünmek ve kibirlenmek gibi şeyler, İslam'dan önceki Arapların içerisinde bulundukları hallerdir. Cahiliyet, bilgisizlik veya ilme uymamak anlamına gelen cehalet kelimesine nispettir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Gerçeği bilmeyen birisi basit bir cahildir. Gerçeği bildiği halde onun aksine inanan kimse ise zır cahildir. Bu apaçık belli olduktan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olarak gönderilişinden önce insanlar cahiliyete nispet edilen birer cehalet içerisindeydiler. Üzerinde bulundukları söz ve davranışları onlara çıkaran cahil birisiydi. Zaten bunlar da ancak cahil birisi yapardı. Yine Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Resullerin getirmiş oldukları şeriatlara aykırı olan her şey cehalet idi. Bu cehalet genel anlamdaki bir cehalettir. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olarak gönderilişinden sonra kafirlerin diyarında olduğu gibi bir ülkede cehalet olabilir ve başka bir ülkede olmayabilir. Yine bir şahısta cehalet olabilir, başka bir şahısta olmayabilir. Mesela bir kimse Müslüman olmadıkça İslam diyarında yaşasa bile cehalettedir. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olarak gönderilişinden sonra mutlak anlamda bir cahiliyet yoktur. Çünkü onun ümmetinden bir grup kıyamete kadar hak üzere muzaffer olacaktır. Hak üzerinde bulunmaya devam edecektir. Sınırlı anlamda bir cahiliyet ise bazı Müslüman ülkelerde veya pek çok Müslüman'da bulunabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimde dört özellik cahiliye işlerindendir. Ümmetim bu hasletleri bırakmayacaktır. Bu hasletler şerefiyle övünüp iftihar etmek, başkasının soyunu karalamak, yıldızlar aracılığıyla yağmur yağmasını istemek ve ölünün arkasından ağıt yakmaktır. Sonra şöyle buyurdu. Ölünün ardından ağıt yakan kadın tevbe etmeden ölürse kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise ve kor ateşten bir gömlek olduğu halde kıyama durdurulacaktır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal radıyallahu anh'ı annesi sebebiyle, o siyahi bir köleydi, onu annesi sebebiyle ayıpladığından dolayı Ebu Zer radıyallahu anh'a "Ey Ebu Zer, şüphesiz ki sen üzerinde cahiliye ahlakı olan bir kimsesin" buyurmuştur. Yani mümin bir kimse de, Müslüman bir kimse de cahiliyeden bazı özellikler bulunabilir. Ömer ve Ayşe radıyallahu anhuma'dan da bunun gibi cahiliye hakkında bazı rivayetler gelmiştir. Özetleyecek olursak, cahiliye, bilgisizlik anlamına gelen cehalete nispettir ki, bu da iki kısımdır. Birincisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olarak gönderilişinden önceki genel cahiliyettir, umumi cahiliyettir. Muhammed aleyhisselatü vesselam Resul olarak gönderilişinden sonra bu durum tamamen sona ermiştir. İkincisi, bazı devletlere, milletlere ve şahıslara özel olan cahiliyedir ki, bu cahiliye günümüze kadar kalmıştır. Böylece günümüz cahiliyesini bu yüzyılın cahiliyesi veya buna benzer şekilde genel bir ifade olarak kullananın hata ettiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Mesela Muhammed Kutup gibi işte 20. yüzyılın cahiliyesi diyerek nispet ediyorlar. Kitabın ismi bu şekildedir. Bu yanlış bir tabirdir. Doğrusu bu yüzyıldaki bazı insanların cahilliği veya bu yüzyıldaki birçok insanın cahilliği şeklinde olmalıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününe kadar hak üzere bulunanların bu ümmetten eksik olmayacağını bildirmiştir. Cahiliyeyi genelleştirmek, yani bu zamandaki bütün insanların cahiliye üzere olduğunu söylemek caiz değildir. Çünkü Allah Resulü'nün gönderilmesiyle böyle insanların genelini kuşatan bir cahiliye ortadan kalkmıştır. Fısk tabirine gelince, yani fasıklık. Fısk, lügat olarak çıkmak demektir. Terim olarak ise Allah Azze ve Celle'ye itaatten çıkmaktır. Dinden tamamen çıkmayı da içerebilir fısk tabiri. Dinden çıkmamayı da içerebilir. Nitekim kafire fasık denildiği gibi büyük günah işleyen mümin kimseye de fasık denilmiştir. Bu sebeple fısk, yani fasıklık iki türlüdür. Birincisi, dinden çıkaran ve küfür anlamına gelen fısktır. Bu nedenle kafire fasık denilmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle iblis hakkında Şöyle buyuruyor Kehf suresi 50. ayetinde. İblis kibir ve hasedinden Adem'e secde etmeyerek Rabbinin emrinden çıktı. Yani fısk etti. Fefesaka an emri rabbihi buyrulur. Burada fısk ibaresi geçer. İblisin Rabbinin emrinden çıkması ise küfür idi. Başka bir ayette, secde 20. ayetinde şöyle buyurulur. Fasıklara, yani Allah'a itaatten çıkan kafirlere gelince onların barınağı cehennemdir. Ayette geçen fasıkların kafir olduğuna ayetin devamı delalet etmektedir. Şöyle buyuruyor ayetin devamında. Onlar, yani kafirler, cehennemden her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve onlara dünyada yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın denilir. Günah işleyen Müslüman yine fasık diye adlandırılır. Fakat fasık olması onu İslam'dan çıkarmaz. Nitekim Nur suresi 4. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. İffetli kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat etmek için beraberinde 4 adil şahit getirmeyenlere 80 kırbaç vurun ve onların şahitliğini asla kabul etmeyin. Onlar fasıkların yani Allah'a itaat edenlerin ta kendileridir. Başka bir ayette de Bakara suresi 197. ayetinde de şöyle buyurulur. Her kim o aylarda yani hac aylarında ihrama girerek hacca niyetlenirse, hac sırasında cima etmek, günah işlemek suretiyle Allah'a itaatten çıkmak ve öfkeye götüren faydasız şeyleri tartışmak yoktur buyurulmuştur. Yine bu ayette de فَمَنْ فَرَدَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ buyuruluyor. Burada da fusuk, fısk kelimesinin çoğuludur. Tefsir alimleri ayette geçen fusuk kelimesinin günahlar manasında olduğunu ifade ederler. Dalalet, sapıklık kavramına gelince sırat-ı mustakimden sapmaktır. Yani dosdoğru olan yoldan sapmak demektir. Hidayetin zıttıdır. Şu ayet buna örnektir. Her kim hidayet yolunu seçerse sevabı ancak kendisinedir. Her kim de hidayetten sonra saparsa, yani وَمَنْ دَلَّ kim saparsa, onun cezası ancak kendinedir. Onun sapması, sapıklığı ancak kendi aleyhinedir. Delalet kelimesi birçok manaya gelir. Dalalet kelimesi bazen küfür ve inkar anlamına gelir. Nisa 136. ayetinde şöyle buyrulur. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse dinden çıkmış ve hak yoldan büsbütün uzaklaşmıştır. Burada fakat dalle dalalem ba'ida buyrulur. İşte bu inkar dalalet terimiyle nitelenmiştir. Dalalet kelimesi bazen şirk anlamına gelir. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresi 116. ayetinde şöyle buyurur. Her kim ibadette başkasına Allah'a ortak koşarsa hak yoldan büsbütün uzaklaşmıştır. Yani şirke düşmüştür. Burada da yine zalle zalalem ba'ida ifadesi, yani dalalet kelimesi ile bu şirk ifade edilmiştir. Dalalet kelimesi bazen küfür sayılmayan, aykırı, muhalif anlamına gelir. Yani dal ifadesi sapık demektir, dal. Bazen bu küfür ifade etmez ama aykırılık, muhalefet ifade eder. Mesela dalalet fırkalar demek, sapıklık fırkalar demek, Kur'an ve sünnete aykırı, muhalif fırkalar demektir. Yani bir şahsa da sapık dendiği zaman bu sapıklık o kimsenin kafir olduğunu da gösterebilir, müşrik olduğunu da gösterebilir. Kafir veya müşrik olmasa dahi bidat ehli bir sapık olduğunu da gösterebilir. Bazen de dalalet hata anlamına gelir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın şu sözü buna örnektir. Şuara suresi 20. ayetinde zikrediliyor. Musa Firavun'a dedi ki, ben o işi o anda, yani Allah bana vahyetmeden ve beni Resul olarak göndermeden önce bilmeyerek kasıtsız olarak yaptım demiştir. Arapça ifadesine bakarsak, kâle fealtuha izen ve ene minet dâllin. Yani ben sapıklardan, birebir karşılığını verecek olursak, ben sapmışlardan iken yaptım. Yani burada hata ile yapmak kastedilmiştir. Bazen dalalet kelimesi unutmak anlamına gelir. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin şu sözü buna örnektir. Bakara suresi 282. ayeti. En tadille ihdahuma fetuzekkira ihdahuma l-uhra. İki kadından biri unutursa, bakın burada en tadille ifadesi unutma diye tercüme ediliyor. İki kadından biri unutursa diğerinin ona hatırlatması için. Yani iki kadın şahit emrederken Allah Azze ve Celle burada iki kadından biri unutursa diğeri ona hatırlatsın manasında böyle buyuruyor. Ve burada bakın dalalet kelimesini kullanıyor. Dedik ki dalalet kelimesi Türkçe'de sapma anlamına gelir. Burada unutmak anlamında kullanılmıştır. Bazen dalalet kelimesi kaybetmek anlamına gelir. Mesela Arap dilinde dalletul ibil denildiği zaman kaybolan deve anlamına gelir. Yani bir kimse sapık ifadesini kullandığı zaman bu manalardan hangisinin kastedildiğinin bilinmesi gerekir. Sapık bazen bir kafir hakkında kullanılır. Münafık hakkında kullanılır. Müşrik hakkında kullanılır. Bazen fasık, hakka, kitaba, sünnete muhalefet eden bir bidatçı hakkında kullanılır. Bazen hata eden kimse hakkında kullanılır. Bazen unutan kimse hakkında kullanılır. Bazen de kaybetme manasında kullanılır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da Duha suresinde fevecedeke zallen feheda buyurulmuştur. Yani seni sapmış bulup da yani şaşkın bir halde bulup da hidayet etmedi mi? Burada kesinlikle küfür veya haktan sapma, kendisine ulaşan hakka muhalefet etme manasına değil de seni bilmez bulup da ilme hidayet etmedi mi manasındadır. Buradaki dalalet kelimesi. Riddete gelince, riddet lügat manası olarak geri dönmektir. Reddetmek, geri çevirmek, iade etmek demektir. Redde ifadesi, reddiye vermek öyle. Bunun gibi riddet kelimesi de işte reddeden gelir. Geri dönmek demektir. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 21. ayetinde وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِر۪ينَ buyurur. Yani kafirlerle savaşırken arkanıza geri dönmeyin. Yoksa hüsrana uğrayanlar olarak dönersiniz buyuruluyor. Yani buradaki riddet ifadesi geri dönme manasında, lügat manasında geçmektedir bu ayette. Yani yoksa irtidat etmiş olur, dinden çıkmış olursunuz manasında değildir bu ifade. Riddet, terim olarak yani dindeki kullanım manasında İslam'dan sonra, kişi Müslüman olduktan sonra küfre dönmek, yani kafirliği tercih etmek, kafir olmak demektir. Bu konuyla ilgili olarak Bakara suresi 217. ayetinde وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Burada bakın irtidat kullanılıyor. Meali şöyle bu ayetin. Ey Müslümanlar, sizden kim dininden döner, kafir olarak ölürse, feyemut ve huve kafir. Kafir olarak ölürse işte onların hem dünyada hem de ahirette yapmış oldukları boşa gitmiştir. Onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Riddet, insanı dinden çıkaran hususlardan birini işlemekle meydana gelir ki bu hususlar pek çoktur. Bunlar dört kısma ayrılır. Birincisi, söz sebebiyle dinden dönmek, dinden çıkmak. Allah Azze ve Celle'ye, onun rasullerine, meleklerine veya herhangi bir peygambere sövmek, gaybı bildiğini iddia etmek, rasullük iddiasında bulunmak, rasullük iddiasında bulunan kimseyi tasdik etmek, Allah Azze ve Celle'den başkasına yalvarıp yakarmak, ondan başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği bir konuda ondan başkasından yardım istemek veya ondan başkasına sığınmak için söylenen sözler insanı dinden çıkaran hususlardır. İkincisi, fiil sebebiyle, herhangi bir davranışla dinden dönmektir. Puta, ağaca, taşa ve kabirlere secde etmek, kabirlerde yatan ölülere yakınlaşmak için onlar adına kurban kesmek, Kur'an-ı Kerim'i pis yerlere atmak, sihir yapmak, sihir öğrenmek ve öğretmek, helal olduğuna inanarak Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hükümlerden başka hükümlerle hükmetmek gibi davranışlar kişiyi dinden çıkaran, yani kişiyi mürted yapan hususlardır. Üçüncüsü, itikat sebebiyle dinden dönmek. Allah Azze ve Celle'nin bir ortağı bulunduğuna inanmak, zina, içki ve faizin helal olduğuna, ekmeğin haram olduğuna veya namazın farz olmadığına inanmak veya bunun gibi İslam alimlerinin helal, haram veya farz olduğu konusunda kesin görüş birliğine vararak icma ettikleri ve herkesin bildiği hususlarda helal olanı haram, haram olanı da helal diye itikad etmek veya bir farzın farz olmadığına inanmak dinden çıkaran, kişiyi mürtet yapan hususlardandır. Dördüncüsü, bu hususların herhangi birisinde şüphe etmek sebebiyle dinden çıkmaktır. Şirk, zina ve içkinin haram veya ekmeğin helal olduğu konusunda şüphe etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veya Allah azze ve celle'nin gönderdiği herhangi bir rasulün rasullüğü konusunda şüphe etmek veyahut da onun rasullüğünün doğru olup olmadığı konusunda şüphe etmek ve İslam'ın bu devirde geçerli olup olmadığı konusunda şüphe etmek gibi davranışlar dinden çıkaran hususlardır. Riddet, yani dinden dönme sabit olduktan sonra ne yapılır meselesine gelince, dinden dönen kimsenin tevbe etmesi istenir. Eğer 3 gün içerisinde tevbe eder ve İslam'a dönerse tevbesi kabul edilir ve serbest bırakılır. Tevbe etmeyi kabul etmezse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu emri gereği öldürülür. Men beddele dinehu faktuluh. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Yani kim İslam dininden çıkarak başka bir dine girerse veya dinsizliğe çıkarsa onu öldüründür. Bu hadisin manası. Bunu Bukhari, Ebu Davud ve daha başka muhaddisler rivayet etmişlerdir. Tevbe etmesi istendiği süre içerisinde böyle bir kişinin kendi malını kullanmasına engel olunur. Tevbe eder de İslam'a dönerse malı kendisine iade edilir. Aksi takdirde dinden dönmüş olarak öldürüldüğü veya öldüğü andan itibaren malı ganimet olarak Müslüman devletin hazinesine aktarılır. Bazı alimler dinden dönen kimsenin malının dinden döndüğü andan itibaren Müslümanların yararına olan yerlerde kullanılması gerektiği görüşüne sahip olmuşlardır. Dinden dönen kimseyle akrabaları arasındaki varislik ortadan kalkar. Bunlar birbirlerine varis olamazlar. Zira ne o akrabasından ve ne de akrabası ondan miras alamaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam farklı dinlere mensup kimselerin birbirine varis olmasını yasaklamıştır. Yani bunu meşru görmemiştir. Dinden dönen kimse bu hal üzere öldürülür veya ölürse onun cenazesi yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz ve cenazesi Müslümanların değil de kafirlerin kabristanına defnedilir veya Müslümanların kabristanının dışında başka bir yerde toprakla üzeri örtülür. Evet, nifak ve riddet kavramlarını kısaca görmüş olduk bugün. Bunun yanı sıra dalalet, yani sapıklık, fısk, cahiliye bu gibi terimlerinde kısaca tanımlarını yapmış olduk. Bugün nifak ve irtidat terimlerini birbirinden ayırt edemeyen harici kesimler mevcut ve maalesef bunlar selefilik iddiasında ısrar ediyorlar. Fakat selefin yolu, yani biz selefilik dediğimiz zaman selefi bu ümmetin selefine uyandır. Yani Kur'an'ı ve sünneti sahabe nasıl anladıysa, tabi'in nasıl anladıysa bunların yollarına tabi olarak bu şekilde anlayan, uygulayan kimsedir selefi. Fakat bu iman küfür meselelerinde selefin yolunu izlemeyen, bilakis halefin yolunu, halefin kıyaslarla, reylerle, görüşleriyle ortaya koydukları değişik bir takım düşünceleri benimseyen insanlar bunları adeta birer Kur'an ve sünnet nasıymış gibi kabul edip bunlar üzerinden maalesef bazı Müslümanları tekfir etmektedirler. Şurasını iyi bilmek gerekir. Ben Müslümanım diyen hiç kimseyi bizler tekfir edemeyiz. Kişi Müslüman olduğunu iddia ediyorsa, la ilahe illallah diyorsa, bizim kıblemize yöneliyorsa bizim böyle bir kimseyi işte sen kafirsin dememiz caiz değildir. Bunu ancak Müslümanların kadısı pozisyonda olan kimse yapar. Yani günümüzde İslam devleti olmadığı için dolayısıyla İslam ile hükmedecek kadı da mevcut değil. Bu sebeple bizlerden Müslümanım diyen insanlara, Müslümanım demesine rağmen kendisinden küfür söz ve fiilleri sudur eden, zahir olan insanlara kafir deme salahiyeti bizim üzerimizden kalkmıştır. Nasıl ki bizler bugün zina edenin rejim edemiyoruz, hırsızlık edenin elini kesemiyoruz. Böyle bir devletimiz olmadığı için bu hükümleri uygulayamadığımız sebebiyle, had cezalarını tatbik edemememiz sebebiyle bizden bu vacip sakıt oluyorsa, işte muayyen şahısların İslam olduğunu iddia eden muayyen şahısların tekfir edilmesi de bizlerden sakıt olur. Fakat ne zaman ki Müslümanların kadısı herhangi bir kimsenin, Müslüman olduğunu iddia eden kimsenin kafir olduğuna hükmeder, onun mürted olduğuna, İslam dininden çıkmış olduğuna hükmederse onun elinde yetki vardır. İşte kim dininden dönerse, İslam dininden dönerse onun boynunu vurun hadisinden dolayı hükmü uygulayacak olan da odur. Bu hükmü uygulayamıyorsak Müslümanlar arasında fitneye sebebiyet vermemek gerekir. Mürtet tabiri bu açıklamalarımızdan anlaşıldığı gibi İslam kadısının vereceği bir hükümdür. Yani biz mürtet manasında bir kimseye kafir diyemiyoruz. Yani Müslümanlık iddia eden bir kimseye kafir diyemiyoruz. Ama bir Hristiyan, bir Yahudi veya İslam dışında başka bir dine mensup olan, dolayısıyla kendisini İslam dininden başka bir dine nispet eden kimseye kafir deme mecburiyetimiz vardır. Çünkü o İslam'a girmemiştir. Herhangi bir küfür veyahut şirk fiili veyahut sözü muayyen bir şahıstan, İslam olduğunu iddia eden muayyen bir şahıstan sadır olduğu zaman ise tekfirin veya müşrik olarak nitelemenin önünde bir takım engeller, maniler vardır. Bu manileri, şartları, tekfirin şartlarını ve manilerini değerlendirecek olan İslam kadılarıdır. İşin ehli olan ve yetki sahibi olan, yaptırım sahibi olan, had cezalarını uygulamaya yetkili olan İslam kadıları bu işi ancak yapabilirler. Bunu değerlendirirler ve bunun neticesinde muayyen şahsın işte kafir olduğuna veya tövbe ettiğine hükmederler ve Müslümanlar bu konudan dolayı herhangi bir belaya uğramazlar. Fakat günümüzde özellikle Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi mutlak manada küfür olarak niteleyip bugünkü yöneticilerin tamamının, yani İslam Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki yöneticilerin tamamının kafir olduğuna iddia etmek, bunlar haricilerin yoludur. Mesela Suriye'de Beşar Esed'i tekfir edenler bu konuda yanlış yapmaktadırlar. Beşar Esed kendisinden küfür söz ve fiilleri sadır olan birisidir. Bu doğru. Lakin bu kimsenin konumu münafıktır. Yani şer'i ıslahtaki böyle adamların tanımı münafıktır. İslam olduğunu iddia ediyor çünkü bu. Hatta Suriye devletinin de şeriatla yönetildiğini iddia ediyor. Ve bunu onun çevresindeki alimler de tasdik ediyorlar, onaylıyorlar. Dolayısıyla bu kimselerin durumu ancak münafıktır. Münafığın ise öldürülmesi caiz değildir. İslam kadısı hucceti kame etmedikçe ona, yaptırım yetkisine sahip bir kadı ona hucceti kame etmedikçe onların öldürülmesi, onlara karşı savaşılması caiz değildir. Bilakis bu gibi durumlarda sahabelerin yaptığı gibi yaparız. Dedik ya, bizim yolumuz, yani tabi olmaya çalıştığımız yol, bu ümmetin selefinin yoludur. O selef ki sahabeler Mervan'ın zamanında yönetici sabah namazını içkili bir şekilde kıldırıyor, sarhoş bir halde 4 rekat kıldırıyor ve arkasına dönüp diyor ki isterseniz size daha da artırayım diyor. Maalesef sahabeler böyle insanların arkasında bile namaz kılmak zorunda kalmışlardır. Tekfir edip bunlara karşı ayaklanma pozisyonuna geçmemişlerdir. Çünkü onlar münafık dahi olsalar İslam birliğini, halifesini temsil eden bir makamdalar. İslam halifesi olduğu zaman Müslümanların cemaatinden ayrılınmaz, mescitlerinden, camilerinden ayrılınmaz. Fakat günümüzde olduğu gibi halifenin olmadığı pozisyonlarda İslam cemaatinin temsil edenler Kur'an ve sünnete tabi olan ehli sünnet alimleridir, hadis alimleridir. Kitabı ve sünneti selefin menheciyle takip eden sünnet alimleridir. Kim bu alimlerle beraber olursa bunlar cemaate tabi olmuştur. Kim de onlardan ayrılırsa, muhalefet ederse onlar cemaatten ayrılmış kimselerdir. Yol bellidir. Burada bizlerin sahabenin yolunu, Kur'an'ı ve sünneti anlamada, uygulamadaki yolunu bilmek için elbette hadislerin sahihini, zayıfını bilen, Arap dilinin üslubuna vakıf olan, Kur'an'a vakıf olan, Kur'an'ın tefsirine vakıf olan bu ilim ehliyle eğer dinlerinde samimilerse, aleni olarak fısk işlemiyorlarsa, Allah'ın dinine adaletle şahitlik edebilecek konularsa, bunlara itimat ederek, bunlara uyarak selefin menhecini takip etmemiz gerekiyor. Hali hazırda yapacağımız bu. Şer'i ıstılahlar Allah Azze ve Celle tarafından konulmuştur. Resulü tarafından beyan edilmiştir. Ve bu ıstılahlar ancak onların içlerini doldurduğu şekilde doldurulabilir. Eğer Allah ve Resulünün doldurduğu manalar boşaltılıp da muasır, güncel bir takım yorumlarla bu terimlerin arkası doldurulursa maalesef günümüz olduğu gibi fitneler sudur ediyor. Mesela örnek vermek gerekirse Nisa suresi 60. ayetinde Allah Azze ve Celle münafıkları zikreder. Fakat tekfirci gruplar istisnasız olarak hepsine bakın. Bunlar Nisa suresinin 60. ayetinden dolayı kişinin mürted olacağını, herhangi bir mahkemeye başvuran kimsenin İslam dininden çıkıp mürted olacağını, onun malının, namusunun, canının helal olduğunu iddia ederler. İslam dininden çıkmış olduğunu iddia ederler. Halbuki delil olarak gösterdikleri ayet münafıklardan bahsetmektedir. Yani iman iddiasında bulunup da bu imana aykırı davranan kimselerdir. Bu kimseler tağuta muhakeme olmak isteyen kimselerdir. Yani tağuta muhakeme olmayı isteyen, Allah ve Resulünün hükümlerine muhalif hükümlerle hükmolmayı isteyen, bunu arzulayan kimselerdir. Allah ve Resulüne muhakeme olma imkanı varken, meselelerini kitap ve sünnetle halletme imkanı varken, bunu bir kenara bırakıp da Allah ve Resulü dışında bir makama muhakeme olan işte bunu arzulayarak, isteyerek yapan kimse, münafıkların bir özelliğinde onlara bu kimsenin mürted olduğunu gösteren Kur'an'dan ve sünnetten, sahabenin yolundan en ufak bir delil yoktur. Buna rağmen selefi olduğunu iddia eden bu kimseler mahkemeye başvuranın kafir olacağını söyleyerek yine muhalefet etmektediler. Yani selefilik veya tevhid ehli olma iddiası basitçe yapılan bir iddiadır. Fakat bunun hakikati, hayatta bunun yansımaları ancak bunun ölçüleriyle bilinir. Allah hepimizi salih selefin yoluna ittiba etmekte, uymakta muvaffak eylesin. Hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmakla rızıklandırsın ve batılı batıl olarak gösterip ondan içtinab etmekle, uzaklaşmakla rızıklandırsın. Allah izin verirse bir sonraki dersten itibaren tevhide aykırı olan, tevhidi eksilten söz ve amelleri işlemeye başlayacağız. Bugünkü dersle ilgili olarak anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mesele varsa kardeşlerimiz sorabilirler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.